Ayrım 20. Bildiğin gibi değil Osmanlı. Mustafa Alp Dağıstanlı. Sayfa 239. Aşk cinayetine kurban giden şehzade hangisiydi? Fatih Mehmed'in ortanca oğlu Mustafa'ydı. Gerçekten cinayet olup olmadığını kesin olarak bilmiyoruz. En iyisi bu aşk hikayesini anlatayım. Siz kendi kararınızı verin. Osmanlı İmparatorluğu'nun en yetenekli, parlak veziri azamı muhtemelen Mahmud Paşa'ydı. Onunla yarışabilecek ancak birkaç kişi vardı. İstanbul'un fethinde yanında olduğu gibi, sonraki birçok başarıda da 1. Mehmed'in yanındaydı. İstanbul'un fethinden sonraki ilk veziri azam oydu ve devşirme veziri azamların da ilkiydi. Kimi seferlere o komuta etti. Bosna Fatih'i oydu. Başarıları sadece askeri alanla sınırlı değildi. Çok iyi bir şairdi. Kendi zamanında bu alanda da şöhret sahibiydi. Medreseler kurmuştu, alimleri, yazarları teşvik etmişti. İstanbul'da, Anadolu'da, Rumeli'de birçok eser yaptırmıştı. Camiler, medreseler, çarşılar, hamamlar, mektepler, hanlar, bedestenler. Birçok hayır vakfı kurmuştu. Bugün İstanbul'daki Mahmud Paşa semtine adını veren oydu. İki kere veziri azamlığa getirildi. İki kere evlenmişti. İkinci karısı çok güzel bir kadındı. 1470'te kaptanı derya olarak Eğriboz seferine çıktı. Bu sefer sırasında Mahmud'un güzel karısıyla Şehzade Mustafa arasında bir gönül ilişkisi yaşandı. Mustafa uzun boylu, çok yakışıklı ve güzel bir adamdı. O sırada 20 yaşındaydı. Demek ki erkeklerin kadınların güzelliğini görmesi, evli olsalar bile sanıldığı gibi imkansız bir şey değildi. Hatta belki de o kadar zor değildi. Mustafa'nın kadın gönlünü fethetmede usta olduğunu biliyoruz. Bir Venedik elçilik raporuna bakılırsa, daha önce Rumeli Beylerbeyi'nin karısını ayartıp sevişmiş, Gedik Ahmet Paşa da Mustafa'nın gözüne ve gönlüne giren karısını boşamıştı. Mustafa ile Mahmud'un karısı arasında bir cinsel ilişki olduğunu Osmanlı tarihçileri yazıyor. Halk arasında da bu söylenti yaygın olarak dolaşıyordu. Ama daha sağlam bir kanıtımız, hatta belgemiz var. Mahmud Paşa'nın ölümünden sonra 2. Bayezid zamanında 2. karısı, yani hikayemizin kahramanı ile 1. karısından olan kızları arasında mülk ve vakıfların paylaşımı konusunda bir anlaşmazlık çıkmıştı. 2. karısı kızlara karşı dava açmıştı. Mahmud Paşa'nın kızları bu davaya itiraz ederek 1481'de padişaha bir arıza, yani dilekçe sunmuştu. Bu arızada konumuzla ilgili şöyle bir bilgi var. Adı geçen hatun merhumun hatunu olup bize hısım dahi değildir. Şu sebepten ki zamanı mazide merhum babamız seferdeyken adı geçen hatun merhum Sultan Mustafa Hazretleri'nin validesinin evine varup bir gece onda yattuğu. Dilekçede herhalde nezaketen validesinin evinde yattığını söylemekle yetiniliyorsa da güzel hatunun geceyi Mustafa ile geçirdiği aşikar. Zaten kızları babalarının bu olay üzerine küplere bindiğini ve karısını boşadığını da yazıyor. Mahmud Paşa 1473'teki Uzun Hasan seferinden veziri azamlıktan azledilmiş olarak döndü. Savaşa Mustafa da katılmıştı ve aralarındaki düşmanlık bu savaş sırasında da keskinleşti. Mahmud'un görevden alınmasında muhtemelen Mustafa ile annesinin Fatih'e baskısının da payı vardı. Mahmud'un boşadığı karısı Defterdar'ın kardeşiydi aynı zamanda. Kadın kardeşi aracılığıyla Fatih Mehmed'e başvurdu. Bunun üzerine Fatih Mahmud Paşa'ya kadınla yeniden evlenmesini emretti. İstanbul'da evlendi. Ama o sırada yaşamakta olduğu Hasköy'e, Edirne'nin Hafsa kasabası, getirmeyip kadını Edirne'ye yolladı ve asla temas kurmadı. Zaten 7-8 ay sonra da öldü. Fakat Fatih'in bu müdahalesi muhtemelen Mahmud'un kabuk bağlamış yarasını kanırtmıştır. Karaman valisi Şehzade Mustafa Uzun Hasan seferinden sonra Konya'ya döndü ve eğlenceli hayatına kaldığı yerden devam etti. O sırada hizmetinde bulunan Giovan Maria Angiolello'nun anlattığına göre Konya'ya bir günlük mesafedeki Beyşehir Gölü'nde yelkenli bir kayığı vardı. Sık sık balığa çıkıyordu. Çoğunlukla Rumların ve Ermenilerin yaşadığı civardaki evlere sık sık misafir oluyordu. Yöre halkı güzel şaraplar yapıyordu. Mustafa da şarap içiyor, yemek yiyor, eğleniyor, bazen aşırıya kaçıyordu. Bu günlerden birinde avdan dönen Mustafa bütün vücudunun ağrıdığını söyledi. Doktorlar ilaçlar verdi. Biraz düzelir gibi olunca yine içmeye ve eğlenceye başladı. Bir süre bazen iyi bazen kötü devam etti. O sırada Karaman Beyliği ortadan kaldırılmıştı ama bazı kaleler hala duruyordu. Şehzade Mustafa Develi Karahisar'ı almak istiyordu ama hareket edecek gücü yoktu. Bir adamını bu işle görevlendirdi. Fakat Hisar Bey'i Atmaca Bey teslim olmak için bizzat şehzadenin gelmesini şart koştu. Mustafa ata binecek dermandan yoksundu. Bir araba hazırlatıp gitti ve kaleyi teslim aldı. Konya'ya dönülecekti ama Mustafa iyi değildi. Temiz havalı Niğde'de 8 gün konaklandı. Bu arada Fatih'e oğlunun hasta olduğu bildirilmiş, o da hekimbaşı Yakub'u yani Yakobo'yu yola çıkarmıştı. Mustafa doktorun yola çıktığını öğrenince bir an önce Konya'ya varıp doktoru görmeyi istedi. Fakat rahatsızlığı artmıştı. Borda birkaç gün dinlenme ihtiyacındaydı. Bir akşam kaplıcaya götürülmesini istedi. Hamamda yıkandı, kurulandı, giydirildi, çadırına götürüldü. Bir şeyler yedi ve yattı. Gece yarısı öldü. Haber İstanbul'a ulaştı. Ama Fatih'e kim ulaştıracaktı? Gaddarlığıyla nam salmış bu büyük sultana bu feci haberi vermeye kimse cesaret edemiyordu. Fatih'in yaşlı danışmanı ve öğretmeni Hoca Sinan Paşa dışında. Hoca Sinan Paşa onu defalarca öfkelendirmesine rağmen idare etmesini de bilen biriydi. Fatih kara yaz giysilerini giymiş Hoca Sinan'ı karşısında görünce ne olduğunu anladı. Oturduğu yerden kalktı, halılar kaldırıldı, taşa oturdu ve ağlamaya başladı. Elleriyle yüzüne, göğsüne, bacaklarına vuruyor, dövünerek ağlıyordu. Böyle 3 gün geçirdi. Sonra bütün İstanbul dükkanlarının yaz için 3 gün kapanmasını emretti. 3 hafta sonra da Mustafa'nın Bursa'ya gömülmesini buyurdu. Ama bu hikaye tek ölümle kapanmadı. Mustafa'yı karısını ayarttığı için Mahmud'un zehirlettiği rivayeti ortalıkta dolanıyordu. Bir kayda göre Mustafa hastalıktan kurtulamayacağını anlayınca lalası Ahmet Bey'e kendi öldükten sonra hasmı Mahmud'un yine mevki sahibi olacağını, uğradığı felaketin sebebini Mahmud Paşa'dan sormasını ve intikamını almasını vasiyet etti. Mustafa Mahmud'un düşmanı olduğunu söylüyor ama aralarındaki düşmanlığı nedeniyle ilgili hiç ipucu vermiyordu. Mustafa ölünce tüm devlet erkanı ve ümera siyah matem elbiseleri giyerek Fatih'e başsağlığında bulundu. Mahmud da o sırada yaşamakta olduğu Hafsa'dan İstanbul'a gidip başsağlığı dilemeye karar verdi. Hocası Kürt hafız çağrılmadıkça İstanbul'a gitmemesini tavsiye etti ama Mahmud buna kulak asmadı. Saray kapısında eski kölelerinden Teftin Ağa da aynı tavsiyede bulundu. Mahmud onu da dinlemeyi Fatih'in huzuruna çıktı. Mustafa öldüyse memleket hizmetinde ben varım dedi. Fatih de Mustafa'nın düşmanının hayatta kalması mümkün değildir diye karşılık verdi ve Mahmud Paşa'yı 7 kule zindanlarına attırdı. Mahmud Paşa'nın Fatih'in gazabını üzerine çekmesinde iktidar eliti içinde her zaman görülen rekabetin ve çekişmelerin de payı vardı. Mahmud'un tekrar göreve döneceğinden endişe edenler Fatih'i doldurmakla meşguldü. Onların anlattığına göre Mahmud henüz matem süresi bitmeden siyah yaz elbiselerini çıkarmış, beyaz elbise giymiş halde satranç oynarken görülmüştü. Fakat yine de Mahmud'un 7 kuleye atılma sebebinin ya da tek sebebinin Mustafa'nın ölümü olduğunu net olarak söyleyemiyoruz. Bir dizi askeri meselede Fatih'in Mahmud Paşa'ya mim koyduğu biliniyor. En önemli ikisi yakın zamandaki Otlukbeli Savaşı'nda 1474'te yaşanmıştı. Uzun Hasan mağlup olup kaçmıştı. Fatih onun peşinden gidilmesine engel olduğu için Mahmud Paşa'yı suçluyordu. Ayrıca Otluk belinde Fatih, Rumeli Beylerbeyi Has Murat Paşa'yı kayırıp Mahmud'a onun yanında ikinci derecede bir rol vermişti. Has Murat Paşa çok genç ve tecrübesiz biriydi ama Fatih'in gözdesiydi. Savaşın ilk aşamasında Has Murat Paşa muharebe içinde Fırat'ı geçerken boğulmuştu. Fatih Has Murat'ın yardımına koşup kurtarmadığı için de Mahmud Paşa'yı suçluyordu. Mahmud Paşa bir rivayete göre 18, bir başkasına göre 50 gün yedi kulede kaldı. Serbest bırakılmayı bekliyor ama hiç ses çıkmıyordu. Bunun üzerine Fatih'e "beni ya affet ya öldür" mealinde bir arıza sundu. Fatih de onu huzuruna getirtti. Mahmud Paşa padişaha ettiği hizmetleri saydı. "Senin isminin yanında halk arasında benimki de zikrediliyor. Eğer günahın büyükse mertçe öldür, değilse beni serbest bırak" dedi. Mahmud Paşa 18 Temmuz 1474'te Yedikule'de kemençle boğuldu. Arzusu doğrultusunda malı mülkü müsaade edilmedi. Hangi Osmanlı eşyası feministlerin simgesiydi? Osmanlı kadınının şalvarı. Avrupalı kadınlar 19. yüzyıl ortasına kadar pantolon giymiyordu. Avrupalılar pantolonu, şalvar da bir tür pantolondur ya, 16. yüzyıl sonlarına doğru Osmanlılardan almıştı. Kadınların pantolon giyme hakkı yoktu zaten. Osmanlı kadınının şalvarını göğsünü gere gere giyerek Avrupalılara sergileyen kişi İngiliz Lady Mary Wortley Montagu'ydu. Lady Mary 1717-1718'de İstanbul'da yaşamış, Osmanlı topraklarını dolaşmıştı. Ön yargısız yaklaşımıyla, derinlemesine gözlemleriyle ve samimi, mahir bir dille Türkiye'den mektuplar yazmıştı. Osmanlı kadınları da mektuplarında sık sık yer alıyordu. Avrupalı erkek seyyah yazarların egzotik fantezilerle yüklü, peşin hükümlü anlatımlarından tamamen farklı bir bakış açısı mektuplarında açık seçik görünür. Zaten erkeklerin giremeyeceği haremlere, hamamlara girmiş, kadınlarla yakın ilişkiler kurmuştu. İngiltere'de yeni doğmakta olan feminist hareketi destekleyen Lady Mary, Osmanlı kadınlarının Avrupa'dakilerin sahip olmadığı mülkiyet haklarıyla donatılı olduğunu söylüyordu. Haklıydı. Lady Mary, Osmanlı kadınına beslediği hayranlığının bir işareti olarak yurduna dönerken bir kadın kıyafeti götürmüş ve orada giymişti. Rahat ve sade buluyordu bu kıyafetleri ve İstanbul'da da giymişti zaten. 19. yüzyıl başından itibaren başka kadın seyyahlar da bu kıyafetlerden edinmiş, dönerlerken yanlarında götürmüşlerdi. Peki bizim şalvar Amerika'ya nasıl sıçradı ve kadınlara oy hakkı için mücadele eden feministlerin nasıl gözdesi oldu? Amerikalı feminist Amelia Jenks Bloomer 1851'de ilk kadın dergisi olan The Lily'de kadın kıyafetleri standartlarının değişmesi, giysilerin daha az kısıtlayıcı olması için bir kampanya başlattı. Kısaca şunu diyordu: "Kıyafet kadının isteklerine ve ihtiyaçlarına uymalıdır. Öncelikle kadının sağlığına, rahatına ve kullanım kolaylığına cevap vermelidir ve güzelliğini de ortaya koymalıdır. Ama bu ikincil sonuç olmalıdır." Yine Amerikalı feminist kadınlardan Elizabeth Smith Miller, Turkish Pantaloons dize kadar inen gömlek ve yelekten oluşan bir kostümü giyerek Bloomer'ın kampanyasına katıldı. Bloomer bu cesur hamleyi dergide destekledi. Actress Fanny Campbell da halk içinde giyerek bu kıyafeti sergiledi. İşte bu kıyafete Bloomer's adı verildi. Kadın özgürlüğünün bir simgesi olan bu kıyafet büyük tepki gördü. Kadınlar, feministler de Bloomers'ı 5-10 yıl içinde bıraktı. Ama Türk pantolonu çeşitli uyarlamalarla ana giyim kuşam hattında yerini aldı. Önce kızların jimnastik elbisesi, 1890'larda bisiklet ve plaj kıyafeti olarak. O esnada çok cesur bir hamle de İngiltere'de Lady Archibald Campbell'dan geldi. Geleneklere meydan okumasıyla tanınan bu kadın, davetli olduğu bir baloya düpedüz bir pantolonla katılarak herkesi dehşete düşürdü. Bununla da kalmadı. Londra sokaklarında da bin bir gece elbisesi diye nitelenen pantolonuyla arz-ı endam etti. Osmanlı kadını bu hakları elde etmek için Cumhuriyeti bekledi. Osmanlılar geniş aileler halinde mi yaşardı? Hayır, pek değil. Çok araştırılmamış bir konu ama yine de bazı bilgilerimiz var. Tabii özellikle köylerde iki veya üç kuşak bir arada yaşayan aileler tarımsal faaliyete daha uygundu bir bakıma. Ama genel olarak daha çok çekirdek aileye yakın haneler vardı. Evet, gelin kocasının ailesinin evine gidiyordu. Ama 1540-1541 aynı tabını inceleyen Leslie Pearson dediği gibi gelin, yetişkin kadın kimliğini çocuklarının doğumuyla ediniyordu. Doğum genellikle ayrı bir eve çıkmayı da yanında getiriyordu. Ana baba olmakla hane sahibi olmak çakışıyordu. Evli çift böylelikle toplumsal bir kimliğe kavuşuyordu. 16. ve 17. yüzyıllarda Orta ve Batı Anadolu kentlerinde bir evde bir aile yaşıyordu genellikle. Ana baba ve çocuklardan oluşan çekirdek aileye bazen nine veya dede eşlik ediyordu. Ama büyük Arap kentlerinde birden fazla ailenin yaşadığı evler daha çoktu. Zengin zümre ailelerinin erkek veya kadın köleleri vardı ve bu da haneyi daha kalabalık yapıyordu. 19. yüzyılda da Osmanlı halkı üç nesli birden barındıran ailelerde yaşamıyordu. Daha çok ana baba ve çocuklardan oluşan çekirdek aile halinde yaşıyorlardı. Nineler ve dedeler nadiren onlarla beraber otururdu. Karadeniz sahili için yapılmış sistematik bir araştırma, ailelerin ortalama 6,5 fertten oluştuğunu söylüyor. Anadolu'nun öbür bölümleri için bu sayı muhtemelen 5-6 arasındaydı. Sanayileşmeden önceki Batı Avrupa ortalamasının biraz üstünde. Tuna bölgesinde ise bir aile ortalama 4-5 kişiden oluşuyordu. Aynı dönemde Anadolu'da akraba olup da beraber yaşayan aileler %30'dan fazla değildi. Çekirdek aileler ise en az %50-60'tı. Halep ve Lübnan'da aileler biraz daha büyüktü. 7,5 ve 5,5, 1908 civarında. En büyük şehirlerden Şam'da hanelerin 5'te 4'ünde en azından 2 nesil, 3'te 1'inde 3 nesil bir arada yaşıyordu. 19. yüzyıl sonunda Şam'daki evler genellikle büyüktü ve yarısından fazlasında birden çok aile yaşıyordu. İstanbul ve Anadolu'da baba ölünce haneler genelde bölünürken Şam'da kardeşler bir arada kalıyordu. İstanbul ortalama 4 kişiyle en küçük aileleri barındırıyordu. Hatta ailelerin çoğu ortalama 3,6 kişiden oluşuyordu. Fakir ailelerin ortalama fert sayısı 4,5, zenginlerinki 5,7 idi. Bütün ailelerin %10'unda hizmetçi vardı. Tek yaşayan genç erkeklerin sayısı ihmal edilemeyecek kadar çoktu. Asıl olarak iş bulmak için gelen bekarlardı bunlar. İstanbul'un tarihinde bekar odaları hep vardı. 19. yüzyıl sonunda İstanbul'da akraba olup da beraber yaşayan ailelerin oranı sadece %16 idi. Çekirdek ailelerin oranı %40. Tek başına yaşayanlarınki ise %21'di. Aile reislerinin %14'ü kadındı. 20. ayının sonu. Sayfa 247.